Türkiye'nin homeopatlarını tanıttığımız yeni bir programla karşınızdayız. Bugün röportajımıza Doktor Neslihan Gülmez katılıyor. Kendisi kardiyolog. Önce hoş geldiniz Neslihan Hanım.
Merhaba, hoş bulduk.
Klasik sorumuzla başlayalım. Bir tıp doktoru olduğunuz halde ve üstelik de kardiyolojide de uzmanlık yaptığınız halde üstüne ben bir de homeopati öğreneyim deme gerekçeniz nedir?
Ben tıp fakültesine girdiğim andan itibaren 28 yıl oldu bu yılla beraber. Ama bu 28 yılda sadece özel çalıştım, yani özel hastanelerde çalıştım. Ama orada gördüğüm şey şu oldu, kardiyoloji açısından değil ama kardiyoloji dışındaki gelen kendi hastalarımla gördüğüm bulgularda geçmeyen bulgular var. Yani 10 yıldır ayağındaki yara geçmeyen, 10 yıldır götündeki akıntısı geçmeyen, işte rheumatoid artriti var ama kullandığı bir sürü ilaçlar var, kortizonlar var, astım hastası ama bir sürü ilaçlar var. Biz bunları geçmeyip sadece semptomatik tedavi ediyoruz. O yüzden de bunlarla ilgili ne yapılabilir konusuyla ilgili bir sürü araştırmaya gelince karşıma homeopati çıkmış oldu.
Peki kaç yıl oldu homeopati çıkalı?
4 yıl oldu. Homeopatinin çıkışı aslında biraz ilginç oldu. Yani bir şey araştırayım değil de biraz da böyle hayatsal tecrübeler ve şeyler deyip bir kitap okuduğumda, o kitapta işte Amerika'da bir Edgar Cayce diye geçen bir adamın, Somnambulist diye geçen birinin tedavilerde işte naturopati ve homeopati ifadesi geçince homeopati nedir, ne değildir diye. Çünkü bazı hastalıklarda işte doktoru çağırın diye söylüyorlar ama doktorun gelmesiyle bu hasta ölecek denen hastaya Edgar'ın önerdiği homeopatik ilaçla hastanın düzeldiğini gösteren yani gerçek vakalar vardı. O zaman dedim bize öğretilen şeylerde bir eksiklik var. Yani biz tedavi ya da şifanın her şeyini bilmiyoruz. Bize tıp fakültelerinde öğretildiği kadarıyla sadece biliyoruz. Ama şifada başka kaynaklar da var demek ki homeopatiye yönelmiş oldum. Ve ilk internetten araştırırken de karşıma da Medikol Üniversitesi'nin homeopati eğitimi çıkmıştı açıkçası. Biraz şanslı oldu.
Peki şu anda daha çok ne tür hastalar size geliyor? Veya siz bu konuda bir kendi ön deneyimleriniz nedeniyle bir tercih yapıyor musunuz? Belli hasta gruplarının size gelmesini teşvik edip belli hasta gruplarını tecrübem yok diye tercih etmiyor musunuz? Yoksa yani size herkes başvurabilir mi?
Sonuçta Serdar sen de biliyorsun homeopati branşlaşmış bir şey değil yani. Belki Hindistan'daki bazı üniversitelerde işte kadın doğumla uğraşanlar ya da cildiyle uğraşanlar gibi bazı ayrımlar var ama homeopatinin özü bütünsel bir bakış açısı olduğu için özellikle bu gelsin, şu gelsin diyemiyoruz. Çünkü bazen bana cilt problemiyle gelen hastanın bakıyorsunuz çocukluğundan beri olan bir kabızlığı var. 10 günde bir çıkıyor. Başka bir problemi de var. Yani bu sefer onu ekarte etmem mümkün değil zaten. Bütün bakmam lazım. Bütün olarak ele almam lazım. O yüzden de şu hasta gelsin, bu hasta gelsin deyip ben her türlü hastayı kabul ediyorum. Çünkü insanlar kendileriyle ilgili bir şifa arıyorlar ve diğer tıpla, diğer yöntemlerle çare bulamayan kişiler sana başvuruyorlar zaten. O yüzden de ben her gelene de zaten homeopati her şeyi düzeltir kavramını söylemiyorum. Ama en azından semptomlarında %50 rahatlama olsa bile bu hasta için çok büyük bir mutluluk oluyor yani homeopati açısından.
Tabii bunu sorarken amacım şuydu. Önceki röportajlarımızda bazı homeopat arkadaşlarımızın tercihleri vardı. Mesela çocuk doktorları özellikle çocuk hastaları tercih ediyorlardı. Ya da işte belli hastalık gruplarında tecrübemiz olmadığı için tercih etmiyoruz gibi beyanlarda bulunuyorlardı. Ben o yüzden
şöyle yapıyorum.
Bunu soruyorum herkese.
Bursa'daki çocuk hasta zaten yani çocuk doktorunun arkadaşlarımız var homeopat olarak biliyorsun. O yüzden çok çocuk almamayı tercih ediyordum. Onlar varken bana yakışmaz deyip etik anlamda. Fakat açıkçası bazı şeylerde sonradan şey kararı verdim. Yani sonuçta ben çocuk yaşlı diye ayırmamam gerektiğini karar verdim. O yüzden şu son 1-2 ayda çocuk hastalığı kabul ediyorum. Ama çok küçük çocukları değil. Ama çok küçük çocuklar olsa bile onlara da şunu söylüyorum. Çocuk doktorunuzu takip edin. Ama çocuk doktorunuzun çözemediği bir problem varsa, o zaman ben işte ne bileyim alerjisi varsa, kabızlığı varsa o zaman o yönden destek veririm homeopatiyle ilgili. Onları söyleyebiliyorum.
Benim takip ettiğim Facebook gruplarından biri beslenme üzerine ve 100.000'den fazla takipçisi var. Ben geçenlerde yine işte homeopatiden kaynaklanan bir merakla bir anket yaptım. Yani bu grubu takip edenlerin en büyük şikayeti ne diye. Kabızlık birinci sırada çıktı.
Evet.
Kabızlık çok ciddi bir problem meğerse ülkemizde. Yani ben bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum.
Yani çocuklarda benim dikkatimi çeken son yıllarda bir alerji problemi ve her şeye alerji deme şeyimiz ortaya çıktı. Onun nedeni tam olarak nedir bilmiyorum. Hani aşılar mı değil mi? Dünyada tartışılan bir sürü konular var. İkincisi kabızlık problemleri. En son bir yakınımın kızı vardı. Hatta ona homeopati için bir takım önerilerde bulundum ama hani insanlar çok bilmeyince de size ancak böyle duyduktan bir yıl sonra gelebiliyorlar. Çocuğun mesela annesinin sütüne karşı bir alerjik reaksiyon. Bu sefer anne sütü yasak, anneye şey yasak, peynir yasak. Yani anne sütünü içmeyecek, bunu yemeyecek ancak onu öyle sütünü verebilir kavramı. Bu bana çok doğru gelmiyor. Yani hani niye insanlık tarihi kadar eski olan bir gıda bir çocukta alerjik reaksiyon yaratsın? Sonuçta kadın doğurur ve çocuğunu emdirir. Yani bu 2x2=4. Ama modern tıp biraz değişti yani. Hani bir aylık bebekte bile kustuğu zaman bebek reflü tanısı koymaya başladılar. Halbuki çocuğun bebeğin kusması çok normal bir reaksiyondur. Biz normalliği unuttuk galiba diye düşünüyorum. O yüzden normal dışı reaksiyonlar diye kabul ediliyor yani normal olan her şey. Kabızlık ayrı bir dert, beslenme ayrı bir dert. Yani bir de tek yönlü bakmamak lazım. Sonuçta tıp dediğimiz şey 2x2=4 ettiği bir bilim dalından bahsetmiyoruz. Olasılıklar ilmidir. Ve o olasılıklarda geniş bakmak lazım, daha bütüncül bakmak lazım. Tek bir şeye odaklanmamak gerekir diye düşünüyorum. Yani aşılar konusunda aynı şey. Hiçbir çocuk doktoru, şu an aşıları suçlayan çocuk doktoru göremiyorum ben Türkiye'de. Şüpheyle bakmıyorlar. Yani ben kardiyolojide de aynı şeyi görüyorum. Kardiyolojide mesela stentler takıyoruz biz. İlaç kaplı stentler ve ilaç kaplı stent denen stentler içerisindeki ilaçlar kanserojen ilaçlar. Yani kanser tedavisinde kullandığımız ilaçlar. Ve o hastaya stent takıldıktan bir yıl sonra mesela ellerinde yaralar çıkıyor. Ben olabilir diye söylüyorum. Benim kafamdaki her şey olasılıklar üzerinedir. Yani ben hastaya bir yıl önce stent taktıysam, hastada bir yıl sonra bir problem geliştiyse neden benim taktığım stentle ilgili sıkıntı olmasın diye düşünüyorum. Çünkü bir örnek vereyim sana istersen. İşte İngiltere'de 1800'lü yılların başında sanırım bir ağız şarbonu vakaları salgını oluyor. Çok büyük bir salgın Londra'da. Ve o salgında bir türlü bulamıyorlar. Yani neden insanların şarbon dediğimiz hastalık hayvanlardan geçer ve genellikle cilt şarbonu görülür. Yani ağız şarbonu görünen bir şey değil. Ancak şarbonlu eti yiyeceksin ve ağzına yara yapacak, o şekilde olacak. Onu araştırırken hekimin bir tanesi meraktan dolayı bulduğu şey şu oluyor. Diş fırçalarını o dönemde koyun pullarından yapıyorlarmış. Sonuçta hastalıklı koyunun tılından olduğu için herkes de o diş fırçasını kullananlarda ağız şarbanı ortaya çıkıyor. Sonuçta bu doktor merak etmese ve araştırmasa ondan sonra da zaten koyun pullarından diş fırçası yapmayı ortadan kaldırıyorlar. Yani bu şeyi engellemek amacıyla. Yani biraz tıp ilmi, biraz merak ilmi. Yani Hipokrat da İbn Sina ile bunu kitaplarda okuyarak yapmadılar. Merak edilerek yaptılar yani. Ben Hipokrat'ın bu sözünü hep hastalarıma söylüyorum. Adam 2500 yıl önce bunu söylerken diyorum. İşte çok yürü çok yaşa diye bir aforizmalarından bir tanesi var. Sonuçta çok yürü çok yaşa derken bunu otomatik aletle yürüterek değil, çevresinde çünkü kasaba köy gibi yerlerde yaşadıklarında çevresini gözlemleyerek bunları söylüyorlar. Yani şu an o aforizmaları söyleyecek doktorlar bulamıyorum ben etrafta. Halbuki aforizmalar hala devam ediyor yani.
Şimdi bu söylediklerin içinde bir tanesini seçip alacağım çünkü bundan muzdarip olan da çok kişi var. Şimdi stent takıp bir sürü ilaç kullanan kalp hastaları var. İşte kan sulandırıcı alıyorlar, kolesterol düşürücü kullanıyorlar. Doktorun verdiği bir diyet varsa onu uyguluyorlar. Ve şimdi sen yetmiyormuş gibi bir de üstüne dedin ki o ilaçlı stentlerde o ilaçların da yan etkileri var. Onların da bir şeylere sebep olma ihtimali var diyorsun. Peki bütün bu standart protokoller herkes için gerçekten geçerli mi? Yani biri stent kullanıyorsa veya ilaçlı stent kullanıyorsa mutlaka hepsi otomatikman kolesterol ilacı, mutlaka hepsi kan sulandırıcı kullanmak zorunda mı? Yoksa stenti taktıktan sonra işte beslenmesine dikkat ederek, egzersizlerine dikkat ederek ama diğer ilaçları kullanmadan da ihtiyaç oldukça homeopatiden destek alarak hayat sürdürmesi mümkün mü?
Şimdi şöyle bir şey diye değerlendirmek lazım. Tıbbi kurallarda kural olarak hekimin yapması gereken şey şudur. Tüm dünyada biz guideline'larımız var yani kılavuzlarımız var, o kılavuzlar üzerinden gidiyoruz. Ama o sen kılavuzların hepsini, kılavuzlar bir yol göstericidir. Ama o yol göstericiyi de sen kendi tecrübelerinle, hani science clinic denen senin kendi klinik tecrübelerinle eklemeler ve çıkartmalar, illa o kılavuzun doğrusuna gitmek zorunda değilsin. Ama hastaya bunu anlatman gerekir çünkü tıbbi etik kurallarda hasta seni atıyorum şikayet ettiğinde senin onları açıklayabilecek şeyler söylemen gerekir. Ben çünkü mesela kolesterol ilaçları öneriliyorsa ben yine kolesterol ilacı her hastaya önermesem de önerdiğim hastalarım da var. Ama mesela şunu söyleyeyim. Ben kolesterol hapını her gün vermediğim hastalar da var. Bunu daha önce yani babanın hastalığıyla ilgili konuşmuştuk zaten o dönemde. Ben her gün vermeyebiliyorum. Haftada bir verdiğim hastalarım da oluyor. Çoğu eczacı da buna şaşırıyorlar yani. Haftada bir kolesterol hapı nasıl oluyor, nasıl kullanıyorsunuz? Ama ben bunları kontrol ediyorum. Sonuçta ben 13 yıldır sadece özel çalışıp 13 yıldır sadece kendi hastalarıma bakıyorum. Yani devlet hastanesinde olsaydım şansım bulamazdım. Ve 13 yılda işte 15 bin tane hasta portföyüm varsa 13 yıldır, 10 yıldır takip ettiğim hastalarım var. Bu benim için çok büyük bir anne aslında Hipokrat'ın yaptığı gibi oluyorum, gibi görüyorum kendimi. Neden? Çünkü 10 yıldır o hastayı ben görüyorum. Her türlü hastalığıyla. Şunları da söyleyeyim küçük bir dipnot olarak. Çok erken kalın bağırsak kanseri yakaladığım vakalarım oldu. Çok erken akciğer kanseri yakaladığım vakalarım oldu. Hatta İstanbul'da bir göğüs cerrahına gönderiyordum vakalarımı. Benim göğüs hastalıkları uzmanı olduğunu sanmış. Sonra tanıştığımda kardiyoloğum değil de nasıl yani bir kardiyolog mu bana göğüs hastası gönderiyor diye söylüyordu. Ama ben bana gelen hasta bilir ki ben her şeyle ilgileniyorum hastanın. Yani bana Ahmet karşıma geliyorsa o Ahmet'in ben hemogramına, kanına da bakıyorum, kan değerlerine de bakıyorum. İşte sadece kolesterolüne bakmıyorum. Gizli şekeri var mı yok mu ona bakıyorum. Kilosu, fazlalığı var mı ona bakıyorum. Yağ oranı, kas oranları, hele şu an muayenehane şartlarında, hani 6 aydır muayenehane olarak çalışıyorum. O daha da derin, daha da özel ve daha uzun vakit ayırarak bunları yapmaya çalışıyorum. O yüzden bana gelen hasta benim ne yaptığımı bildiği için hastaya özel davranıyorum. Normal klasik tıp değil de hastaya özel tedavi ediyorum açıkçası. Yani ben kılavuzlar Ahmet için kılavuzu ya da Mehmet için ya da Ayşe için kılavuzu izliyorum ama kılavuzu kendime göre revize ediyorum açıkçası. Yani kolesterol hapını haftada bir veriyorum. Beslenme anlatıyorum. Yani beslenmede karbonhidratların zararlarından bahsediyorum ki bence en büyük problem. Hep onu söylüyorum. Sigara sağlığa zararlıdır diye sigara paketlerinin üzerine yazılar yazdık ama ben de şeker paketlerimin üzerine ve uzakta tatlandırıcı bir sürü paketin üzerine de sağlığa zararlıdır yazısını yazmak gerekiyor ama bakanlığın çok büyük bir değişiklik yapması gerekiyor bunlar için. Daha geniş bakıyorum yani.
Şekerin zararlı olduğunu söyleyen doktor sayısı giderek artıyor zaten.
Evet.
Fakat o kadar büyük bir endüstri ve o kadar lezzetli bir yiyecek ki yani çok büyük bir mücadele verilmesi gerekecek herhalde.
Kavram şu aslında, hastaların anlatırken her şeyin azı yarar, çoğu zarar diye söylüyorum. Ben sonuçta eğer bugün bir tane bir parça çikolata yersen sana çok büyük bir zarar vermeyebilir. Ya da hastaya diyorum ki işte her gün bir elma büyüklüğünde meyve yiyeceksin ama ben iki elma seviyorum. O zaman iki elma seviyorsan ikinci elmaya karşılık bir kilometre yol yürüyeceksin diyorum. Yani bir bedel ödemen lazım. O bedelin sağlığınla ödeyeceğini yapman gereken egzersizlerle yani onu dengelemen gerekir. Girdi ve çıktıları iyi hesap etmek gerekiyor. Ben 10 yıldır diyorum yani kolesterol ilaçlarına neden bu kadar azalttığım kavramını açıklayayım sana. Sürekli kendi hastalarımı gördüğüm için 10 yıldır aslında mesela insülin şeker yükleme testleri ve insülin direnci kavramını yaklaşık herhalde 10 yıldır kullanıyorum ve benden başka doktorda bunu kullanan kimse yoktu. Hasta neden kolesterolüm yüksek, neden trigliseridin 2000 diye söylendiğinde işte üniversiteden geliyor bana işte trigliserit ilacı verilmiş. Ben hastaya olayın nedenini ve olasılıklarını anlatınca işte bunun aslında şekerden kaynaklandığını ve benim diyetisyen karbonhidratları kestiğiniz zaman zaten sizin trigliserit ve kolesterolünüzün %50 tedavi olacağını anlatıp bir ay sonra hasta mesela ilaç vermiyorum. Evet kolesterol hapı belki veriyorum ama o da haftada 2 veriyorum. Hasta bir ay sonra geldiğinde o diyetle ve o hapla yani haftada 2 tane aldığı 2 hapla çok güzel başarılar elde ediyor ve gittikçe onun dozunu azaltıyoruz. Yani beslenmeyle çok şeyi değiştirebileceğimizi hastalarıma göstermiş oldum yani. O yüzden bazen kolesterol ilacı değil de şeker hapı ekliyorum yani. Belki kolesterol hapından daha çok şeker hapı eklediğim, hani ben beslenme diyet yapmayacağım deyip işte bir metformin eklediğim vakaları çok fazla olmuştur. Ve şu var, mesela bir kavram daha var sözünü keseyim. Benim çenem durmaz bu arada. Glikozit diye gidiyorlar çünkü. Mesela safra kesesi taşı probleminden bahsediyorum. Bir sürü insanda çevremizde safra kesesi ameliyatı olduğunu taş varmış. İşte sanki basit bir şeymiş gibi anlatıyorlar. Aslında safra kesesi taşını kendi hastalarından bir sürü vaka görünce sonrasında anladım ki aslında safra kesesi taşı aterosiklerozun yani damar sertliği hastalarının en başlangıcı ve her şey oradan başlıyor. Yani önce şeker metabolizması bozuluyor. Ondan sonra kolesteroller yükseliyor. Kolesterol zaten safra kesesinde biriken şey karaciğerin üretmiş olduğu kolesteroller orada birikiyor. Yani sıvının içerisinde onlar da var. Safra materyalinin içerisinde. Ve o yoğunlaştıkça taşa dönüşüyor, çamurlaşıyor, taş oluyor. Ama mekanizmayı hekimlerin hiçbiri bilmiyorlar. Bilmiyorlar diyorum çünkü internette de bunu araştırdığım zaman ancak 1960-70 yılına ait yayınlar buldum. Fakat bu yayınların hiçbiri guideline olarak, kılavuz olarak şeye girmemiş, kılavuzlara baktığım zaman. O yüzden hani ben bir şeker doktoru değilim. Ben bir karaciğer yağlanma doktoru da değilim. Ben bir saklı kesit taşı uzmanı da değilim ama mesela şunu söylüyorum hastalarına. Eğer saklı kesit taşı ameliyatı olduysa bir hasta 10 yıl sonra ya da 20 yıl sonra muhakkak bypass olacaktır. Yani bu biraz falcılık gibi oluyor ama bu işin gerçeği. Sonuçta sen de biliyordun homeopatide bir şey başlıyorsa sonraki gidebileceği yerler var ya da organda takip ettiği yerler var. O yüzden saklı kesit taşı kısmını özellikle vurguluyorum ya da bypass olduysa hasta muhakkak saklı kesit taşı ameliyatı geçirecek. Yani bu %50-60 bu doğruluk kesin var. O yüzden bütün baktığında hastayı anlattığında işte homeopatiyle beraber biraz Çin tıbbını da karıştırıyorum. Ben bu 5 element tıbbını da çok seviyorum. Aslında homeopatiyi onunla birleştirmeye çalışıyorum. Onunla ilgili bir eğitim yeri bulabilirsem. Çünkü o Çin tıbbının şeyi de ilginç. O 5 element tıbbında bir hastanın daha sonra ne hastalığı yaşayabileceğini söyleyebiliyorsun. Yani olasılıklar görülüyor çünkü ne olacağı. İşte homeopatide de aynı şey. İşte cilt lezyonu varsa, cilt lezyonunu baskılarsan gideceği yer akciğer ya da kalın bağırsa. Akciğer ve kalın bağırsa sen kortizonlarla baskılarsan gideceği yer işte ateş elementinin görevleri beyine gidecek. Yani şizofren hastası, ülseratif kolitli vakalar anlatıyorlardı sen de biliyordun. O yüzden o olasılıkları bildiğin için hastanın daha sonra yaşayabileceklerini söylüyorsun yani. Sana ufak bir örnek vereyim. Şimdi ben tabii her kalp hastasına homeopati yapamıyorum. Neden? Hastanın kapak hastalığı var. Kapağın değişmesi gerekiyor. Yani artık geç kalınmış bir vaka. Yani bunu homeopatiyle ben kapağını düzeltirim demem. En azından Türkiye şartlarında mümkün değil. Ve ben bir Hindistan'daki homeopat olmuş olsaydım belki bunu söyleyebilirdim. Çünkü onlarla da işte 6 yıl eğitim gören işte Almanya'daki kişiler de var ya da 3 yıl eğitim gören homeopatlar da var. Ama onlardan değiliz biz maalesef. Yani bizim bir önderimiz yok. Biz kendimiz biraz köy topal işte bir sürü yurt dışından gelen hocalarla bu şeyi bilgi sadece Medical Üniversitesi'nden aldığım eğitim değil işte İngiltere'den gelen, İtalya'dan gelen bir sürü hocayla desteklemeye çalışıyoruz. Yani ipuçlarını kendimiz yakalamaya çalışıyoruz. Biraz da hastalar üzerinden bunu bulmaya çalışıyoruz. Mesela o kapak hastamda şunu fark ettim. Hastayı biz işte 4 yıl önce aort kapağını değiştirdik. Doğuştan 2 yaprak çıktıydı ve kapak daralmıştı artık. Değişmiş gerekiyordu. Fakat kapaktan, ameliyattan 2 ay sonra kadının eklem problemleri çıkmaya başladı. Şimdi aslında insanın genetik geçişine, genetik demeyeyim de embriyolojik yani bebek oluşum sürecindeki geçişine baktığın zaman eklemler, böbrek ve kalp aynı dokudan gelişiyorlar. Biz kalbini düzelttik dedik kardiyolog olarak ama hasta şimdi eklem problemleriyle uğraşıyor. Eklem problemlerini işte ameliyat ettiler. İşte yok karpal tünel şey. Hastaya dedim ki bundan sonra problemin çıkacağı yer böbreğin olacak. Ya benim bunda falcı olmama gerek yok. Çünkü endotermik yani o embriyolojik girişim safhalarındaki gideceği organı aşağı yukarı tahmin edebiliyor. Bu sefer hasta bana sana hani bir sonraki çıkan şeyi görünce de nasıl bildiniz diye söylüyorlar. Ya, falcı olmaya gerek yok. Bu bir gözlem çünkü yani. Ve adamlar İşte bu Çin tıbbı olsun, homeopati olsun. Yani çok büyük bir gözlem var. Homeopatinin en sevdiğim tarafı o zaten yani. İnanılmaz bir gözlem ve inanılmaz ipuçları. Mesela eskiden kalp hastaları geldikleri zaman ben sol tarafıma yatamam derdi hasta. Ben çünkü bizim kitaplarımızda böyle bir şey yazmam yani kalp hastası sol tarafı. Ama işte bir tanesi gibi sol tarafıma yatamam. Öteki diyor sağ tarafıma yatamıyorum. Geri diyor ki yüzü kunyetinde rahat ediyorum. Öteki diyor sırt üstü yatmaya rahat ediyorum. Bunlar bizim şu anki kullandığımız tıpta hiçbir anlam ifade etmeyen cümleler ama homeopati için çok şey ifade ediyor. Yani onları gördükçe açıkçası daha mutlu oluyorum. En azından insanların ifadelerinin boş olmadığını ama bizim hekimler olarak çok boş olduğumuzu görmüş oluyoruz yani açıkçası.
Ben bir gün eczaneden vitamin almak için içeri girmiştim. Orta yaşlı bir kadın da iki elinde iki ayrı marka vitamin kutusu tutuyordu. Kendimi çok halsiz, çok güçsüz hissediyorum. Bunu mu alayım, bunu mu alayım diye soruyordu eczacıya. Ben de şey dedim yani teyze ekmek yiyor musun? Önce ekmeği kesmen lazım. Çünkü biraz kilosu vardı. Ekmekten vazgeçemem dedi. Bunu mu alayım, bunu mu alayım dedi. Aynen böyle.
Evet, evet, evet, evet.
Ben de yani, bütün bu anlattıklarından şunu sormak istiyorum. Şimdi beslenmeyi değiştirmeden homeopatiyle, Çin tıbbıyla sağlığa kavuşmak mümkün mü?
Hayır.
Veya beslenmeyi değiştirmek tek başına yeterli mi? Veya ne zaman yeterli? Yani hani homeopati ya da Çin tıbbı veya Ayurveda veya işte güvendiğimiz başka bir yöntem, alışık olmadığımız modern tıp dışında başka bir yöntem daha kullanacaksak bu yöntemlere ne zaman başvurmalıyız? Bunun bir kolay kriteri var mı bizi dinleyenlerin kullanabileceği, anlayabileceği?
Ben sana ufak bir örnek vereyim. Geçen gün biri babasının bir arkadaşının çok erken yaşta öldüğünden bahsetti. Ya dedi o kadar da dikkat ederdi kendine. Her gün sporunu yapardı. İşte diyetini yaparken ay şunu yemeyeyim, bunu yemeyeyim, ay şöyle yapmayayım diye söylerdi ama erken yaşta kaybettik nasıl oldu anlamadık. Bu kadar dikkat ediyordu diye. Aslında biliyorsun arsenik yapılı kişiler kansere daha yakınlarlar ve bu kişi de büyük bir ihtimalle belki bir arsenik gibiydi. Homeopatik açıdan konuşuyorum tabii ki. Aslında bu hastaya belki o arsenik de biraz o korkularını giderecek. İşte hastalık korkusuydu, işte ne bileyim işte tedavi edilemez bir rahatsızlık, kanser korkusuydu. Belki onları vermek gerekirdi. Çünkü o bu kadar titiz davranmasının altında belki bir korku vardı yani. Beslenme tabii ki önemli ama tek başına beslenme yeterli değil. Ben kendi annemden de biliyorum. Annem hep böyle aman kilo almayayım, zayıf olayım, aman çekili kestim, bir kilo aldım, dikkat edeyim derken annem evre 4 mide kanseri olarak karşımıza çıktı. Aslında benim son dönemlerde hani homeopatiden sonra da artık mind'ın yani zihnin insan bedeni üzerinde inanılmaz bir etkisinin olduğunu kavruyorsun. Ve zihin değişmediği sürece sen ne yaparsan yap, ne yersen ye, hiçbir şey değişmiyor. Önce zihni değiştirmek gerekiyor. O yüzden hep şu örneği veriyorum. Akli dengesi yerinde olmayan insanlar kanser hastası olmuyorlar. Ya akli dengesi yerinde olmayan kişilerde bakıyorsunuz kronik hastalıklar yok yani.
Gerçekten mi?
Evet. Onlarda kronik hastalıklar yok. Yani şey kanser yok. Çünkü o şey mentaliteye sahip değil.
Sadece zeka düşüklüğünden mi bahsediyoruz yoksa ne bileyim paranoyak, şizofreni falan gibi şeyler de mi rastlanıyor?
O da belki etkin olabilir. Çok derin bir inceleme almadım. Yani geçenlerde şizofren bir hasta takip ediyorum şimdi mesela homeopatik açıdan. Yani o tür vakalarda da aslında mesela kanser görünmüyor büyük bir ihtimalle. Bunu araştırmak lazım. Hani şu an mesela son dönemlerde merak ettiğim konu rüyalar oldu. Yaklaşık 3-4 aydır rüyalar üzerinde. Yani eski rüya bilgileri içerisinde şu var mesela. Konudan konuya atlıyorum ben. Bu arada çok insanlar hasta olmadan 2 gün önce rüyada görürler diye bir cümle var. Bu çok eski bir bilgi. Ve iyileşecekleri zaman da 2 gün önceden görürler ne olacağını diye. Hatta geçen gün bir hastam rüyasını anlattı. Bir problem için gelmişti bana homeopatik açıdan. Rüyasında o problemle ilgili çözümle karşı karşıya kalıyor. Ha şu an hastanın tabii ki onunla ilgili kesin net şeyim ortada yok ama rüya çok büyük bir ipucu açıkçası. Nereden gidiyorum, nereden çıkıyorum konuyu atlayarak biz böyle dallanmadan atlayarak gittiğim için unutabilirim. Sen bana lütfen tekrar aynı şeyi cevabını vermediğin bir soru lütfen sor.
Yok eskiden de zaten antik Yunan tıbbında rüya görme odaları varmış. O Bergama'da falan evet. Müzede görmüştüm. Bazı kitaplarda da rastlamıştım. Çok rüya iyi. Gerçekten iyileşmenin çok önemli bir parçası.
Rüya değerlendiricileri var, rüya yorumcuları var ama tabii şu anki bizim internetteki işte bugün şunu gördüm ne anlama geliyor anlamında değil yani. Aslında okuduğum şey Sigmund Freud'un rüya yorumları kitabı ve bize Freud'un ne kadar yanlış anlatıldığını da görmüş oluyorum bir yönde. Ve çok büyük önümde saygıyla eğiliyorum. Neden? Çünkü rüyaları modern tıp açısından inceleyen ilk kişilerden, ilk doktorlardan kendisi. Ondan sonra zaten biliyorsun Jung geliyor onunla beraber çalışan. Ve inanılmaz vakalar, inanılmaz yorumlar var. Ve ben işte onu biraz homeopatiyle birleştirmeye çalışıyorum. Yani işte homeopatinin rüyalarındaki yorumlar ve psikanalizin, tiyatrinin rüyalarındaki yorumlar kavramı birbirleri ne kadar bağlantılı değil. Belki ileride onunla ilgili bir kitap yazarım.
Güzel olur. Dağarcığımıza evet. Yenilik gelir.
Evet. Evet.
Ben biraz daha homeopati tarafında konuşmamıza devam etmek istiyorum. Seni tanıdığım için biliyorum. O yüzden direkt konuya giriyorum. Zor vakaları sevdiğini söylemiştin bana daha önce.
Evet. Evet.
Yoğun bakım hastalarına baktığını söylemiştin. Evet. Biraz bu konulardan bahseder misin?
Yoğun bakım süreci aslında annemin hastalığıyla beraber oldu. Ama sonrasında annem hastanede yatarken başka beni tabii homeopatiyle uğraştığım bilen başka kanser hastaları da var. Onlar da benden destek istediler. Yoğun bakımdaki arkadaşlar da bana alıştılar ama bana şöyle diyorlardı. Neslihan biz bilmemiş olalım diye. Sonuçta hani tanıdığım insanlar yani hasta yakın dediğim kişiler de tanıdığım ve en azından ne bileyim mesela uyandırılamayan bir arkadaşımın annesi vardı. Yani kadının her şeyi normal. İşte bütün tahlillerine baktım. Yani tıbbi açıdan da değerlendiriyordum orada. Sadece homeopatik olarak almıyorum tabii ki. İşte ateşi yok, işte kan değerleri kötü değil, diyaliz hastası zaten. Ama kadının her türlü değeri normal olmasına rağmen uyandırılamıyordu. Ve ben ona, çok yakın arkadaşımın annesiydi, dedim ki hani istersen homeopatik olarak bir destek verebilirim. Olur dediler. Ona işte homeopatik ilacını verdikten yarım saatten hatta gözlerini açtı. Herkes şoklar içerisinde. Dedim ki homeopatik bunu yapıyor ama hani o sırada da onu takip eden doktor arkadaş geldi. Bana sorular soruyor tabii homeopati hakkında hiçbir bilgisi olmayan bir eğitim arkadaş. Hatta doçent, nefroloji doçenti, böbrek hastalıklarıyla ilgilenen. Ama dedim bilmediğiniz bir konu hakkında bir açıklama yapmam mümkün değil. Hani ben sadece verdim ve gözümün açıldığını görüyordunuz. Yani tek bilmeniz gereken şey şu an bu dedim. Merakla gitti ama ne kadar ilgilenir ne kadar ilgilenmez bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey var tabii ki homeopati çok zor bir şey. Yani ben aslında hani zoru seviyorum kısmını, homeopatinin zor olması da benim hoşuma gidiyor. Çünkü çok geniş bir bakış açısı. Bazen ufacık bir cümleden, işte o peculiar semptomlar dediğimiz ufacık bir şeyden ipucunu yakalayabiliyorsun ama bazen o kadar derine ve şeye girmen gerekir ki anamnez alırken işte bu Kanada'daki bir homeopatin yaptığı gibi 5 saat hastayı alıyorum.
Senden bahsediyorsun.
Evet, Simon şeyi. Hani 5 saat hastayı alıyorum. Hastayı anlayana kadar da devam ediyorum şeyi. Bazen 3 saat, 3,5 saat süren hastalarım da var yani. Normal tıpta idrar yolu enfeksiyonu diye geliyor hasta. Veriyorsun bir tane antibiyotik. Ahmet'e de aynı antibiyotik. Ali'ye de aynı antibiyotik. Zeynep'e de aynı antibiyotik. Ama homeopatide idrar yolu enfeksiyonu diye yazdığım zaman karşına 400 tane remedi çıkıyor. Hangi remediyi vermem lazım? İşte o zaman idrarını sorguluyorsun. Ne zaman olduğunu sorguluyorsun. İşte aim and prompt kavramını sen de biliyorsun. Yani neden sonra başladı kavramını irdeliyorsun. Ya da kronik mi değil mi? O kadar ilginç şeyler var ki. Homeopati hoşuma gidiyor açıkçası yani. Sherlock Holmes gibi olmuş oluyorsun hastanın bedeni üzerinde.
Evet. Özellikle yani bunu severek yapınca tabii ki.
Evet. Kolay bir şey değil ama modern tıbbın çare bulamadığı çok şeye sen çare bulduğunda da çok büyük bir hani bunun hiçbir maddi karşılığı olamaz, çok büyük bir mutluluk yani bir hekim için. Yani hasta bana Allah razı olsun ben bu derdi kimse bunu çözemediğini, daha bir tane zona hastam vardı. 6 aydır zona sonrası geçmeyen ağrısı var. Yani şu anki tıp buna hiçbir şey yapamıyor zona ağrılarına. Ama bir ranunculus bulbulus veriyorsun. Hasta ertesi gün hiçbir ağrı hissetmeden ağrıyı geçiriyor ve şey elinde çikolata ile geliyorlar yani. Zaten ama diyorum ben de çikolata getirmeyeyim diyorum. O ayrı mesele.
Şekerin ne kadar zararlı olduğunu daha bilmediğim bir dönemde benim de bazı şikayetlerim olmuştu ve işte o vesileyle de sonunda aa şekerdenmiş falan deyip şekeri bayağı kısmıştım.
Evet.
İlgili tahlillerimi yapan laboratuvara teşekkür etmek için tabii ki yani çikolatalı şekerli şeyler götürmem hiç yakışık almazdı. Kuru yemiş götürmüştüm ben de. Hediye olarak.
Benim hastalarım da biliyorlar zaten bana getirmiyor. Bursa'da tabii çok meşhur kestane şekeri. Ya kestane evet. Şekeri geliyordu ya çikolata geliyordu. Ama bir süre sonra ben dedim ki hani ben bunların getirmesini istemiyorum. Bir şey getirmeyeyim. Sonra öğrendiler ya köy ekmeği getiriyorlar ekşi mayalı.
Evet.
Ya yumurta getiriyorlar kendi çiftliklerinde baktıkları ya domates getiriyor. Onlar en güzeli sonuçta yani.
Evet evet en güzeli gerçekten.
Daha kıymetli.
O zaman şöyle toparlamak istiyorum ben. Hazır aldığın keyiften de bahsederken. Bir, halihazırda doktor olup homeopatiyi tanımamış meslektaşların için mesajın var mı? Ve homeopatiyi öğrenmek isteyen herhangi biri için, homeopatiye ilgi duyan biri için bir mesajın var mı? Diye böyle bir kapanışa doğru yavaş yavaş gidelim istiyorum.
Şimdi ben kendimden örnek vereyim. Ben 10 yıl önce bir arkadaşım akupunktura gidiyorum diye söyledi. Aman dedim insanlar niye böyle abuk sabuk işlerle uğraşıyorlar diye. Ben kendim yorum yaptım. Fakat ondan 6 yıl sonra ben homeopati ağına düştüm. O yüzden de hekimlerin de buna refüze, yani karşı çıkmalarını çok yadırgamıyorum. Bir şeyi merak etmeniz gerekir. Yani merak etmediğiniz sürece de bir şeyi araştırmadığınız sürece de karşısında çıkmadığı sürece ya da ihtiyaç duymadığınız sürece bu sizin için hiçbir anlam ifade etmeyecektir. O yüzden aslında dün homeopati arkadaşla görüşme yaptığım zaman herkese anlatmaya çalışıyordum ben de. Ama sonra dedim ki yani anlatmaya çalıştıkça bir anlamı yok çünkü hiçbir bilgi yani konu bilgi sahibi olmadıkları bir şey hakkında bir şey anlatmaya çalış, çabalıyorsun yani. Ancak dertleri olacak, sana düşecek, ondan sonra anlat diye karar aldım. Ve hiç kimseye homeopati anlatmaya çalışmıyorum açıkçası. Zaten bana gelen hastalardan hasta hastayı hasta hastaya getirir şeklinde gidiyor şu aşamada. Ve öğrendikçe de insanlar sana geliyorlar. O yüzden hekim arkadaşların homeopatiyi reddedenler konusunda ancak şunu söyleyebiliyorum. Sonuçta bu hep böyle internetten araştırdıklarında hem placebo etkisi diye bir takım yorumlarla karşı karşıya kalıyorlar. Hem de işte bir takım olumsuz yorumlar var ama benim dediğim şey şu, 200 yıl önce Almanya'da çıkmış bir, yani daha doğrusu belki Hipokrat döneminde Paracelsus'ta kullanıldığı ile ilgili bir takım yorumlar var ama sonuçta 200 yıldır Almanya'dan çıkmış bir bilim dalı, Almanlar birden çok mu düşük zekaya sahipler ki bunu kullanıyorlar diye söylediğim zaman diyecek bir şey bulamıyorlar. O yüzden de çoğu hastaya homeopati diye isminin çok doğru söylenmesi nedeniyle ben Alman tıbbı demeyi tercih ediyorum artık. Yani açıklamaktan bıktığım için. Alman tıbbı deyince de şöyle bir duruyorlar yani. Hani diyecek bir şey.
Almanlar basitler gibi oluyor.
Almanlar deyince Alman gibi duruyorlar. Bunu öğrenmek isteyenler sonuçta Türkiye'de şu an şanslılar. Bir sürü üniversite bu konuda eğitim vermek için çaba gösteriyor. Bakanlık en azından onayladı ama bakanlık şartlarında ne kadar uygulanabilir onu bilemiyorum. Çünkü 3 saat poliklinikte bir hastaya vakit ayırmak 90 lirayla çok böyle kayda değer bir şey değil yani açıkçası. Hani bir şeyi tabii mali olarak değerlendirmek değil ama bedeli çok düşük olan bir şey. Geçen gün kardiyolog arkadaşlar işte şu an kardiyoloji muayenesini 30 lira ödüyor devlet. Onun karşılığında 90 lira çok değil mi diye ama bir kardiyoloji muayenesi 15 dakikadır bir poliklinikte. Maksimum 15 dakikadır. Ama bir homeopati hastası aldığında sen de biliyorsun 1,5-2 saatten önce kurtulamıyoruz hastadan yani çözüme ulaştırana kadar. İnsanlara da şöyle söylüyorum. Hani bunu tedavi olarak almak zorunda değilsiniz. Hani istemiyorsanız hiçbir zaman siz de kimse ekstra bir tedavi veremez. Ne bitkisel tedavi ne de başka tedavi. Ama tıbbın çare bulamadığını gördüğünüzde bir çarenin daha olduğundan bilginiz olsun diye sadece hastalığı onu söylüyorum. Yani böyle bir tedavi şekli de var. Biz de onun için çabalıyoruz yani.
Peki, katkıların için çok teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ederim.
O zaman bir programımızın daha sonuna geldik.
Çok teşekkürler.
Yeni bir programda İnşallah. Görüşmek üzere.
Beside